Ayrım 40, sayfa 313. Yapmak ve kendini gerçekleştirmek. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuyu yenebilmektir. Nelson Mandela. Öğrenmenin en iyi yollarından biri olan yapmak, gerçekleştirmek, meydana getirmek, oluşturmak, üretmek veya yaratmak demektir. Kişi bir şeyler yaparsa kendini tanıyabilir, kendini iyi edebilir. Kişinin kendine karşı dürüst olabilmesi, kendini değiştirebilmesi ve kendini sürece bırakabilmesi, gerekenleri kabul edebilmesi, yüreğindeki sevgiyi özgür bırakabilmesi ve sonunda da özüne, içindeki güzelliğe ulaşabilmesi için ona gereken en önemli iki şey cesaret ve kararlılıktır. Kaybetme ihtimalinin olduğu şeyi kaybetmeyi göze alabilmek olan cesaret, duyguyla değil akılla ilgilidir. Cesaret, duyguların kişiye kaç dediği noktada kontrolü ele alıp durumu analiz edebilmektir. Cesaret, korkmamak değildir, korkuya rağmen yola devam edebilmektir. İnsanın kendi zayıflık ve korkularını kabullenebilmesi, bunları başkalarıyla paylaşabilmesi ve kendini tedavi edici bir sürece sokabilmesi gerçekten cesaret verecektir. Cesaret, kendini olduğun gibi kabullenip sevmektir ve kendi gördüğün doğrularını uygulamaktır. Kendi doğrularına inanmaktır. Bunu yapabilmek için önce yola çıkmak ve yapma cesareti göstermek gerekir. Kişi kendisi için bir şeyler yapmaya çalışırken zamana ihtiyaç duyar. Yapma için yoğun ve disiplinli bir çalışma, çevrenin farkında olma, olaylar karşısında sorumluluk alabilme ve yaşanılan hoşa gitmeyen durumlarda kişinin kendi katkısını görerek bunları düzeltme yoluna gitmesi gerekir. Platon bir gün ülkenin en büyük bilgesinin yanına gider. Bilge onu karşılar ve oturup sohbet etmeye başlarlar. Platon bilgeye döner ve "Sen bu dünyanın en bilge kişisisin. Sen hayata dair her şeyi bilirsin. Bana öyle bir anahtar ver ki bütün kapıları açmamı sağlasın," der. Bilge Platon'a döner ve "Ama bu yükü taşıyabileceğinden emin misin?" diye sorar. "Evet," der Platon. "Lütfen bana dünyanın en büyük hazinelerine ulaşmamı sağlayacak sırrı ver." "Bunu bilmek sana çok büyük bir sorumluluk yükleyecek," der bilge. "Bu sırrı öğrendiğinde artık bunu saklayamazsın. Bunu yapman gerekecek. Eğer sırrı öğrendikten sonra uygulayamazsan, o zaman sır seni yavaş yavaş ölüme götürecek. Eğer kullanmazsan, sır senin başına bela olur. Bu çok kritik bir karar anıdır senin için. Çünkü hem hazineyi hem de zehri tercih edebilirsin. Bunun için hazır mısın?" "Evet," der Platon. "Bu sırrı taşımaya hazırım. Sırrı kullanacağıma dair yemin ederim sana. Eğer kullanmazsam o zaman da başıma gelecekleri kabul ediyorum." "O halde yaklaş yanıma," der bilge. "Kulaklarını dört aç ve beni dinle. Sana dünyanın en büyük sırrını veriyorum." Bilge büyük bir dikkatle Platon'un gözlerinin içine baktı ve bütün gücüyle sırrı açıkladı. "İşte budur dünyanın en büyük sırrı," dedi bilge. "Sana bütün hazineleri verecek olan sır budur. Çok basit ama çok büyük bir sırdır bu." Platon şaşkındı. "Ama bu çok basit," dedi. Bilge o sözünü bitirmeden yine sırrı haykırdı büyük bir sesle. "Yap. Soru yok, yorum yok, endişe yok. Yalnızca yap," diye haykırdı yeniden. Yaşama anlamlı kılmaya dair yapılan çalışmaların hemen hemen hepsi özveri, inanmak ve istemek, yaratıcılık, kendini gerçekleştirmek ve bir şeyler yapmak hedeflerini işaret eder. Amerikalı psikanalist Alan Weils anılarını anlattığı The Listener, Dinleyici adlı kitabında köpeği Monty ile dolaştığı andaki duygu ve düşüncelerini şöyle anlatır. "Ne zaman eğilip de yerden bir sopa alacak olsam köpeğim hemen önüme düşer. Yerden aldığım sopayı fırlatmamı bekler. Bunu oyun olarak mı algılar yoksa görev mi bilir? Bana göre görev kabul eder ama bana öyle geliyor ki görevinin ne olduğu konusunda çok fazla düşünmez. Sopayı fırlattığım anda düşündüğü tek bir şey vardır. Gidip sopayı almak, yani görevini yapmaktır. Bunu yapmak için ne mesafe tanır ne de bir başka engel. Sopanın fırlatıldığı yere ve yöne doğru hareketlenir. Karşısına çıkan her engeli aşar. Kimi zaman koşar, kimi zaman yüzer veya tırmanır. Gidip sopayı alır ve bana geri getirir. Görevinin sopayı sadece almak değil, onu bana getirmek olduğunu bilir. Sopayı bana geri getirirken önce koşar ama bana yaklaştığında yavaşlar. Görevini yapmak, bunun için de sopayı bana geri vermek ister. Ama ben bilirim ki yeniden bekleme pozisyonuna geçecek olmaktan da hiç hoşlanmaz. Kendine değil, kendi dışında olan birilerine veya bir şeylere hizmet etmek sadece benim için değil, onun için de önemli. Hizmet edebilmek için benim sopayı fırlatmamı bekler. Sopayı fırlatacak birisine sahip olduğu için köpeğimin şanslı olduğunu düşünmüşümdür hep. Ben de Tanrı'nın benim için bir sopa fırlatmasını bekliyorum. Çoktandır bekliyorum bunu. Tanrı'nın beni anımsamasını, dikkatini bana yeniden yöneltmesini, benim Monty'ye verdiğim görev gibi bana bir görev vermesini bekliyorum. Verir mi vermez mi, verirse ne zaman verir bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama ben yine de bekliyorum. Eğer istediğin her şeyi yaratabileceğini bilseydin, bu senin için bir hayal değil, apaçık bir gerçek olsaydı, sınırlandırılmamış olsaydın, nasıl bir hayat yaratırdın kendine? Kişi yukarıdaki soruya şimdi yaşadığım hayatı diye yanıt verirse kendini gerçekleştirme yolculuğunda başarıyla ilerliyor demektir. Eğer kişi bu soruya şimdi yaşadığı hayatı değil de başka bir hayatı tanımlayarak yanıt verirse o zaman daha yapacak çok işi var demektir. Yapmanın ve kendini gerçekleştirmenin bir sınırı yoktur. Kendini gerçekleştirmek kişinin kendi doğasına en uygun şeyleri yapması ve bundan haz duyup başardığını hissetmesidir. Çünkü yaşadığımız her şey kendi algılarımızla oluşturulmuş birer yanılsamadır. Birçok yönden davranışçı psikoloji ile hümanistik psikoloji arasında köprü oluşturan Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramına göre insanların güçlü yönleri yeterince kavranmamış ve açıklanmamıştır. Çünkü psikoloji bilimi daha çok insanların zayıf tarafları ve bozukluklar üzerinde durmuştur. Maslow'a göre insan temelde mutluluk ve huzur arar. Acıdan kaçmak ana motif değildir. İnsanın daha güçlü, mutlu, iyimser ve olumlu yönleri. Maslow'un üzerinde durduğu konular olmuştur. Ona göre, insanın temel yapısında organik ve biyolojik gereksinimler, eğilimler ve kapasitelerin yanında ruhsal gereksinimler, kapasiteler, kültür ve çevrenin etkisinde bağlı gelişmiş davranış eğilimleri yer alır. Normal, sağlıklı insanlar gizil güçlerini gerçekleştirme yönünde davranırlar. Hastalık ise insanın kendini gerçekleştirici yapısı engellendiğinde ortaya çıkar. İyi ve doğru olan bu gerçekleşme eğiliminin desteklenmesi, kötü olan ise ket vurulmasıdır. Holistik psikoterapi de bu engelleri, çatışmaları, kısaca gelişimi engelleyen etmenleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Maslow'a göre insanın en acil olan, en çabuk çözüm bekleyen gereksinimleri sırasıyla şunlardır. Açlık, susuzluk gibi fizyolojik gereksinimler, tehlikeden uzak yaşama gibi korunma gereksinimleri, sevgi ve ait olma gereksinimleri, saygınlık gereksinimleri, kendini gerçekleştirme gereksinimleri, öğrenme gereksinimleri, güzeli ve iyiyi arama arzularını kapsayan estetik gereksinimler. Maslow'a göre gereksinimlerini bu hiyerarşik sıra içinde son basamağına kadar gerçekleştirebilmiş insanlar kendilerini gerçek anlamda gerçekleştirmiş az sayıda mutlu ve huzurlu kimselerdir. Kendilerini, diğer insanları, çevreyi ve doğayı olduğu gibi kabul eden bu kişiler, hatalarından dolayı aşırı derecede suçluluk duymamışlar, gereksiz yere günahkarlık korkusu içinde yaşamamışlar ve kendilerinden asla utanmamışlardır. Amerikalı fizik ve matematik uzmanı John von Neumann da Maslow'u doğrular bir şekilde şunları söylemiştir. Sen de, kainat da senin algıladığın ve gözlemlediğin gibi değilsiniz. Sen dar bir ara kesit içinde organize olmuşsun. Senin dışında ise bildiğinden çok daha farklı kurallara göre var olan çok değişik bir alem var. İşin ilginci sen aynı zamanda o alemin de bir parçasısın. Erich Fromm, Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabında modern insanın bir çözümlemesini ve değerlendirmesini yapar. Sonuçta da şöyle der. İnsanlık büyük bir hızla tümden yok olmaya doğru sürüklenmektedir. Ekonomik gelişimin giderek insanları tutsak alması, doğaya karşı takınılan düşmanca tavır ve bir atom savaşı tehlikesi insan soyunu ve dünyayı tehdit etmektedir. Yeni bir insana ve yeni bir topluma geçişin tek yolu her şeyin üzerinde egemenlik kurmak biçiminde beliren ve kazanç tutkusu, açgözlülük, bir de ihtiras demek olan sahip olmak karakterini terk etmekten geçer. İnsanlar onları huzura, mutluluğa ve diğer kardeşlerini sevmeye yöneltecek olan olmak biçimli bir dünya görüşüne geçemedikleri sürece kurtulmaları mümkün değildir. Sonuç olarak eski Budistlerin de dediği gibi insan zihni ne kadar doluysa yeni hislere ve bilgilere o kadar kapalı oluyor. Çünkü ön yargılar ve koşullandırmalar her şeyi dolduruyor. Henüz vaktin varken tomurcuklarını topla. Zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüp yok olabiliyor. Ölü Ozanlar Derneği. Şu an ve şimdi geçmişin bir tekrarıdır. Zaman, mekan ve oyuncular değişse bile roller hep aynıdır. Yani yaşanan ruhsal ve bedensel sorun ne olursa olsun, kişinin iç dünyasının dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Kişinin yaşadığı tüm deneyimler geçmişin bir tekrarıdır. Geçmişe dayanan düşünce ve inançların bir ürünüdür. Kişi büyüdüğünde bilinç dışı olarak çocukluğundaki yaşamının duygusal ortamını yeniden yaratma veya kurma eğilimi içindedir. Bu eğilim gerçekte iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış değil, sadece kişinin içindeki bilinç dışı bir yuvadır. Kişi bu yuvada, bir ötekiyle olan bireysel ilişkilerinde, anne veya babasıyla kurmuş olduğu ilişkileri ya da onların kendi aralarındaki ilişkileri yeniden yaratma. Tercih etme şansı varsa, annesine veya babasına benzeyen sevgili, eş ya da patron seçme. Anne ve babasının kendisine gösterdiği davranışları kendisine aynen uygulama. Kendisi aynı şekilde suçlama ve cezalandırma. Anne ve babayla hemen hemen aynı kelimeleri kullanma. Kendisini sevmeyi ve desteklemeyi de aynı anne veya babanın yaptığı şekilde yapma gibi eğilimler içinde olacaktır. Eğer kişi çocukluğunda sevilmemiş ve desteklenmemişse hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun, hep senin hatan şeklindeki cümleleri sık sık duymuştur. Bu cümleler de kişinin ileriki yaşamında sıkıntılara yol açabilir. Ama kişi tüm bunlar için anne veya babasını suçlamamalıdır. Hepimiz kurbanların kurbanlarıyız sözünü hatırlayarak anne veya babasının da kendi anne veya babalarının bir kurbanı olduğunu bilmelidir. Çünkü eğer kişi her şeyin umutsuz, kendisinde bir kurban olduğu inancını seçerse evren de bu inanca evet diyecektir. Anne kendini sevmeyi bilmiyorsa, baba kendini sevmeyi bilmiyorsa onların da çocuklarına kendini sevmeyi öğretmesi de imkansız olacaktır. Onlar da çocukluklarında kendilerine öğretilen şeylere dayanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Bu nedenle suçlamak yerine sorumluluk almak, anne veya babayı anlamak, onları kendi çocukluklarıyla ilgili konuşturup neler yaşadıklarını hissetmek önemlidir. Eğer kişi onları anlayışla dinleyebiliyorsa, onların korkularının ve katı kurallarının gerçekten nereden geldiğini anlama ve hissetme şansı bulacaktır. Onların kendisi kadar korku dolu olduklarını ve her şeyin bir tekrar olduğunu görebilecektir. Kişi hayatının sorumluluğunu alarak seçimleri bilinç dışı ve otomatik olarak yapma yerine kendi yaparsa bu tekrarı bozabilir, kaderini kendi yazabilir. Kader seçimlerimizin bir sonucudur. İnsan sürekli gelişim ve değişim içindedir. Bu süreçte kişinin geçmişe karşı tutumunu değiştirmesi çok önemlidir. Çünkü geçmiş yaşanmış ve bitmiştir. Bunu değiştirmek imkansızdır ama kişi geçmiş hakkındaki düşüncelerini değiştirebilir. Yani kişi geçmişte birisi tarafından incitildiği için şimdiki hayatında farkında olmadan kendini cezalandırıyor olabilir. Bu nedenle kırgınlıklar çok derin olsa da kişi bu kırgınlıkları daha da derinleşmeden çözmeye başlamalıdır. Ruhsal ve bedensel sağlığını yitirene ya da ölüm yatağına düşeceği ana kadar beklememelidir. Beklerse panik havasına girebilir. Kişi panik içinde olduğu anlarda düşüncelerini kendini iyileştirme konusunda yoğunlaştıramaz. Önce korkularını yenmek için zaman harcamak zorunda kalır. Affetmek. Kişi zamanı boşa harcamamak ve geçmişi bırakmak için affetmeye hazır olmalıdır. Kişinin geçmişi bırakması, kendi ruhunu özgürleştirebilmesi, kaderini yeniden yazabilmesi için kendisi dahil herkesi affetmeyi seçmek zorundadır. Kişi nasıl affedeceğini bilemeyebilir, affetmek istemeyebilir ama affetmeye istekliyim demek bile kendi kendini iyileştirme sürecini başlatabilir. Önemli olan niyettir. Önemli olan süreci yaşamaktır. Önemli olan sonucu düşünmeden sürece odaklanabilmektir. Kişinin kendi iyiliği için geçmişi bırakması ve herkesi affetmesi iyileşme için şarttır. İstediğim gibi biri olmadığın için seni affediyorum. Seni affediyor ve özgür bırakıyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve onaylıyorum gibi olumlu düşüncelerle işe başlanabilir. Her şeyin malzemesi düşüncedir. Kişi inandıktan ve istedikten sonra düşüncelerini değiştirebilir. Kişinin ben kötü bir insanım diyen bir düşüncesi varsa bu düşüncenin olumsuz bir duygu yaratacağı ve bu duygunun da tüm bedeni kaplayacağı muhtemeldir. Oysa kişinin böyle bir düşüncesi olmasaydı böyle bir duygusu da olmayacaktı. Düşünceler değiştirilebilir. Kişi düşüncelerini değiştirebilirse duyguları da ortadan kaybolacaktır. Çünkü geçmişin bir gücü ve olumsuz bir düşünce kalıbının ne kadar uzun sürdürülmüş olmasının bir önemi yoktur. Güç noktası şimdiki zamandır, şu an ve şimdidir. Yani kişi şu andan itibaren özgür olmayı ve kendini affetmeyi seçebilir. Çünkü affetme, düşünceleri ve onaylama sözcükleri kişinin geleceğini yaratacaktır. Tüm hastalıklar affetmeme durumundan kaynaklanabilir. Çünkü kızma, içerleme, öfkelenme, darılma, küslük ve nefret etme gibi duygular kişinin yaşam enerjisini çalabilir. Kendini sevmesini engelleyebilir, yaşama sevinci duymaktan kişiyi alıkoyabilir, geleceğe umut ve coşkuyla bakmasını engelleyebilir. Bu nedenle kişi hastalandığı zaman yüreğini gözden geçirmeli ve kimi affetmeye ihtiyacım var diye düşünmelidir. Bu düşünceye şunu da eklemek gerekir. Affetmekte en çok zorlandığım kişi, bırakmaya en çok gereksinim duyduğum kişidir. Çünkü kişiye geçmişi geçmişte bırakıp anı yaşama ve geleceğe umutla bakma özgürlüğünü veren affetmek, bırakmak, vazgeçmek, unutmak demektir. Göz yummak demek değildir. Affetmek, affedilen kişinin davranışlarını onaylamak değildir. Kişi affettiğinde geçmişin bugün üzerinde yıpratıcı etkisinden kurtulur. Çünkü kötü ve acı veren yaşantıları geride bırakarak affedilebilmeyi başarabilmek içsel bir olgunlaşma sürecidir. Kişi affettiğinde geçmişte yaşadığı deneyimleri unutmaz, unutmamalıdır da. Bu deneyimler zamanında kişiye çok acı vermiş olsa da kazandığı dersler vardır. Bu da her işte bir hayır vardır felsefesinin hayrıdır. Bu hayır, kişinin yeniden acı çekmemesi ya da başkalarına aynı acıları çektirmemesi için alınmış hayat dersleridir. Tümüyle bırakmak için kişinin nasıl affedeceğini bilmesi şart değildir. Deneyerek öğrenebilir. Kişinin yapması gereken tek şey affetmeye istekli olmasıdır. Evren nasıl, ne şekilde, ne zaman, nerede sorularının üstesinden gelir. Affedebilme süreci, geçmişten gelen olumsuz duygu yükünden kurtulup özgürleşebilmektir. Yaşanan olayları hatırlamak ama olayın duygu deposunu boşaltmaktır. Affetme sürecinde kişi kendi acılarının farkındadır. Ancak affedeceği kişinin acılarının ve onun da bir kurban olduğunun farkında değildir. Bu nedenle kişi şunu net bir şekilde anlamalıdır. Affedeceği kişiler de o an içindeki anlayışları, farkındalıkları ve bilgi kapasiteleriyle yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlardır. Affetmek, kişiyi kırana karşı hangi cezayı verirse versin, bunun ona yetmeyeceğinin farkındalığıdır. Bu farkındalık, geçmişte takılı kalmak yerine yaşam yolculuğunda yeni deneyimlere açık hale gelebilmek için kişiye yol gösterecektir. Böylece kişi öfke ve intikam duygularına yatırım yapmaktan vazgeçecek, pozitif duyguları içinde çoğaltma yolunda adımlar atmaya başlayacaktır. Çünkü kişi neye yatırım yaparsa içinde o çoğalacaktır. Affetmek, hayatı zenginleştirici ve özgürleştirici önemli bir yatırımdır.